Ayrım 12. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 157. Böyle uyurdu Zerdüşt. Don Kişot ve Sancho olabilirdi. Ya da Leyla ile Mecnun. Tom ve Jerry. Hatta Oya ile Kaya bile olabilirdi. Ama neden Öztürk ve ben? Bunu düşünmek lazım. Ruh ikizi miydik? Psikanalitik bir metafor mu? Yoksa sadece basit bir talih kazası mıydık? Öztürk benim için neyse ben Öztürk için o muydum? Hasılı neydi bizi biz yapan? Aramızdaki meselelere dair yanıtı net olmayan nice başka sualler de mevcuttu. Örneğin Öztürk ve ben aynı kadına mı aşıktık? Kadının adı Duygu Fırtına mıydı? Böyle bir kadın gerçekten var mıydı? Babamın çocukken ölen çocukluk arkadaşı Öztürk benim bir hayalim miydi? Yoksa babamın bir hayali miydi? Bu Öztürk Serengil olamaz mıydı? Öztürk Serengil bir hayal olmasındı, babadan oğula geçen. Bir hayal mikrobu. Ve bir oğul babasından çoğunu yapmaya çalışırsa hali nice olurdu? Bu soruların yanıtını bulmaya çalışmak değil amacım. Sadece bilin istedim. Bilin ki her şey göründüğü kadar normal değil. Öztürk ve ben her zaman olduğu gibi jenerik niyetine çöle bakan tümsekte buluştuk. Çöle bakmak ve muhabbet etmek için. Bunu çok yaptık. Çay içmedik ama hiç mesela. Gerek duymamışız demek ki. Çöl çay için fazla sıcak bir yer. Efendim, buzlu çay mı dediniz? Öztürk ve aramızdaki hoş konuşmalara dair satırları okurken kafanız karışmasın diye bazı noktaların açıklanmak gerekliliği bütün varlığıyla kendini bana diretiyor. Şimdilik bunlara direniyorum ve beni anlarsınız. Hiç değilse hoş görürsünüz diye tahmin ediyorum. Yoksa sadece sübjektiflik batağında mı debeleniyorum? Allah biliyor. Bizim bu Öztürk'le yaptığımız çöl muhabbetlerinin maksadı dünyayı kurtarmaktır. Görünürdeki maksadı belki de. Bir drama oluşsun da çok farklı duygular yaşayalım ve yaşatalım diye. Çünkü duygularımızı canlı kılmanın yegane yolu devinmektir. Durağanlık, dima gücü verirken insanı hissizleştirir. Referans, Çağdaş Yaşam Tecimsel ve Agorafobik Bilgiler Ansiklopedisi. İşte o günde Öztürk'le çöle karşı oturmuş, fazla da acele etmeksizin dünyayı bugün neden kurtarsak alıştırma, geliştirme sorularını ısınıyorduk. Geçmiş yiyenler, dedi Öztürk. Onları durdurmamız gerekiyor. Bugün ne kadar da doğrudan konuyacısınız, dedim. Tabiatım böyle gerektiriyor. Bugüne has bir durum değil. Belki bugün siz daha bir kişiye odaklanıcı olabilirsiniz. Mümkün. Böylesini tercih ederim. Konular sığ insanlar içindir. Kişiye odaklanıcı olmak size aynı zamanda klişeci olma hakkı getirmez. Dikkatinizi çekerim. Çay? Alırım, mersi. Öztürk, gavur filmlerindeki gibi tek parçalı bir çaydanlıktan Çin porseleni fincanıma çay dökerekten "Geçmiş yiyenler," dedi. Bir itirazın yoksa bugünkü mücadele nesnemiz olsun isterim. Meselenin ilginçliğine bağlı diye son derece yerinde bir yanıt verdim. Üstelik de çay dudağımın ucunu hafifçe yakmışken arz ediniz dilerseniz. Dünyanın kaderini sizin enteresanlık ölçütleriniz mi belirleyecek yani? Benim kaderimi belirleyecek gözümün nuru. İnsanlıkla aranıza koyduğunuz mesafe beni her defasında derin bir şaşkınlığa uğratıyor azizim. İstersen bu yorumunuza karşılık olarak da taşı gediğine koyabilirim ama baştan çıkarılacak bir duygu hanım dahi aramızda değilken buna ne lüzumu var ki? Kınıyorum. Ciddi değildim. Sadece kötü eğilimlerimize dikkat çekmek istemiştim. Dilerseniz kötülükten konuşup ağzımızın tadını bozmayalım. Bu arada ruhumuzun karanlıklarını onure etmiş bulunmayalım. Meseleyi anmamak da anmak kadar ona duyduğumuz ilgiye yorulabilir. Sanırım tutumlara bakmak bu noktada bizi bir yere götürmez. Netice itibarıyla pek çok zaman insanın fazla bir tutum alternatifi olamıyor. Aynı tutum farklı olgunluk seviyelerinde karşılık bulabilir. Bunalımı bırakalım diye manasız ama artık alıştığım türden bir çıkış yaptı Öztürk. Biz eylem adamlarıyız. Maalesef bu doğru değil, dedim. Yine de buyurunuz, söyleyiniz geçmiş yiyenlerle ilgili hikayenizi. Gidelim, Eyleyelim sonra da. Çayınızı soğutmayın, diyerek kendisininkini hüpletti Öztürk. Aynı şekilde karşılık verdim. Çaylarımız bitene kadar konuşmadık bir daha. Konuşamazdık demiyorum. Pür dikkatinizi çekerim. Neden böyle düşündüğünü biliyorum, diye haykırdı. Nereden çıktı bu asasını gökyüzüne doğru sallayarak. Öyle görünüyordu ki Öztürk geçmiş yiyenler konusuna kerhen giriyorum gibilerinden bir hava yaratmamı sağlayan bütün başlıkların bir bir ve kararlılıkla üstüne gidilmesi yanlısıydı. Eylem adamları değiliz çünkü şu senin sapıkça fantezin yüzünden. O Öztürk gitmiş, yerine bir film artisti gelmişti. Öfkeli bir gladyatör tavrıyla konuşuyordu. Tabii daha önce de onun öfkeli bir gladyatör tavrıyla konuştuğunu duymuştum ama benimle değil. Dünyayı Romalılardan kurtardığımız bir başka serüvenimizde bazı kölelere ya da Sezar'a, bilmiyorum hangisi, kükrüyordu böyle. Ergonomik Talihsizlikler adlı serüvenden. Peki bana niye artistlik ediyordu? Döveyim miydi şimdi ben onu? Boş verip bıraktım oratoryosuna devam etsin. Düşmanlar deniz kadar, bizim gemimiz hani, dedi şimdi de Sezar gibi. Kişilik dağılması yaşıyordu. Bir tür hezeyan. Ne düşmanlar yendik seninle, ne kadınlar sevdik. Duygu fırtına. Ama sen şimdi hepsini bir yalan uğruna yokumsuyorsun. Yok biz o günleri hiç yaşamamışız, yok ben var bile değilmişim, yok hepsi senin fantezinmiş. Nereden çıkarıyorsun? Bu sakin finish, o görkemli girişe pek yakışmamıştı. Öztürk, Öztürk'tü işte. Geçelim bunları Öztürkçüğüm, sana bunları bir zayıflık anımda anlatmıştım, dedim. Daha önceki bölümleri kaçıranlar için bildirgeç parantezini açmadan bir an önce. Bir keresinde hikayemizin baş kahramanı, sevgili silah arkadaşı Öztürk'e yaşadıkları dünyanın aslında var olmadığını, bu var olmayan dünyaya bizzat Öztürk'ün de dahil bulunduğunu, her şeyin gerçek hayatta narsist kişilik bozukluğundan muzdarip bir orta sınıf çocuğu olan kendisinin divanın altında kurduğu bir fanteziler silsilesinden ibaret olduğunu belirtmiş, Öztürk buna hışımla karşı çıkmış, sorunun ilgili serüvende gelişmiş bir iksirle insanların kafasını ele geçiren profesörün, baş kahramanı da iksirlenmiş olmasından kaynaklandığını savunmuştur. Daha sonra deli profesör hak ettiği cezayı bulmuş, baş kahramanla yan kahraman arasındaki tartışmalar son bulmamıştır. Yeşil Elmanın Bilinçle İmtihanı adlı serüvenden. Parantez kapanmış, rejisör devam etmemi imlemişti. Yapmamalıydım. Kimse bir yalan olduğu fikrine inanmak istemez ama öyledirler. Herkes bir yalandır. İtiraf edeyim, bir nanosaniyeliğine, kesinlikle daha fazla değildir, bu son tümceyi herkes koca bir yalandır şeklinde telaffuz etsem mi diye düşünmedim değil. Tercihimi Amerikan sinemasının uçucu parıltısından değil, mütevazı güçten yana kullanmıştım. Peki onca maceradan sağ salim kurtuluşumuzu nasıl açıklıyorsun? Nasıl da ciddiyetle cevap bekliyordu. Peki, tamamen benim iddiamı destekleyen bu soruyu benim sana değil de senin bana sormuş bulunmanı sen nasıl açıklıyorsun? Bir süre gözlerini koca koca açıp baktı bana Öztürk. Düşünüyordu da aynı anda sanıyorum. Tıh diye bir nefes çıktı sonunda ağzından. Tıh, telepatik bir şeyler olmalı. Kestirip atma eğilimindeydi. Evet evet dedim. Ben de elimle geç geç işareti yaparak. Sonra bu safsaklamacı halimin onun iddiacı damarını büsbütün kabartacağını fark ederek ani bir düzeltme manevrasına giriştim. Bunu ben de düşündüm. Ve maalesef böyle bir olasılık var. Kendisine sunduğum bu bir bir beraberliğe razı tavır Öztürk için inandırıcı olamamıştı. O zaman niçin zırt pırt soluğu bu yalan dünyada aldığınızı sorabilir miyim? Megalomanyakça fantezilerinizi tatmin için mi? O da var tabii diye kabullendim ve hemen ardından ekledim. Ama işin aslı Öztürk'tüm. Ben burada kendimi daha akıllı da hissediyorum. Sadece daha mutlu ve daha güvende değil. Sonra senede bir gün filmindeki Kartal Tibet gibi arkamı döndüm. Sanki bilmem kaç yıl korkunç bir mapusluk hayatı sürdürdüğü Yemen'den kaçıp sevgilisine dönen, döndüğü gün kendisi öldü diye sevgilisinin bir başkasına verildiğini öğrenen, ama geldiğini haber alınca nikahı yarıda kesmiş sevgili tarafından yanına koşulan, ama kızın babasının sadece bir dakika evvelki tavsiyeleri nedeniyle o kıza sanki o kadar yıl zorundan değil de keyfinden başka diyarlarda sürtmüş gibi yapmak zorunda kalan ve bu gül yüzlü sevgiliye Erzurum'da bir parça toprak aldığını, evlendiğini, iki çocuk yaptığı ve mutlu olduğunu söyleyen ünlü aktör Kartal Tibet değildi de ben kulunuzdum. Aynı onun gibi muhatabımın değil, milyonların göreceği acıklı mimiklerle rolümü yorumladım. Buruk bir çocukluk geçirdim Öztürk, dedim sümüklerimi çekerek. Ben devrik cümle bile kuramazdım. Kuramazdım çünkü korkardım. Sorumluluklarım vardı. Akranlarım bozuk bir Türkçeyle gül gibi anlaşırken, bütün o gramer kurallarının anasını ağlatarak bildirişirken, giriş, gelişme, sonuç kavramlarından bir haber. Rastgele bölünmüş paragraflarla kompozisyon yazarken ben kendime ihanet eder, cümlenin ögelerine sadık kalırdım. Ömrüm düzgün cümleler halinde geçti. Bilmeden bazı hatalar yapmışımdır tabii. Bilsem. Buradaki şiddetli kafa hareketim nedeniyle bir yantinli perçemim anlama düşer ve kuvvetle muhtemel ki yumruklarımı sıkmışımdır. Bilsem. Anlamı öldürür, yine de cümleyi kurtarırdım. Oysa şimdiki halime bak. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, dil bilgisi sırnaşık. Saçma sapan cümleler kuruyorum ve duyduğum mutluluk bana kaygıyla karışık bir utanç veriyor. Bu utanılacak bir şey değil, diye elini dostça omzuma koydu Öztürk. Aynı zamanda bağlam özürlülüğünün zirvesine tırmanarak. Sen sadece yapman gerekeni yaptın. ''Hayır, hayır!'' diye bağırdım. Reddettim, kendime vurdum. Yapmamalıydım. O anlamlara kıymamalıydım. ''Kıymadın!'' diye coşkuyla müjdeledi Öztürk, bu kez İslam'ın kurulduğu günlerde yaşamış bir tatlı ihtiyarcık gibi. Sözler, kelime değerlerinin ötesinde anlamlar taşırlar. ''Doğru mu söylüyorsun ihtiyar?'' Bir kez daha çöldeydim ama bu seferki bir film setiydi ve bana sevgilimin aslında ölmediğini haber veren ihtiyarı sarsarak ondan bunu tekrar tekrar söylemesini istiyordum. Sanki, yani ben aslında masumum öyle mi? Öyle mi? Şükürler olsun sana Tanrım. Sadece masum değil, biraz da safsın. Bu kötü espri, bu sahte samimiyet. Öztürk beni kendime getirmeye yahut kendimi bana getirmeye oynuyordu. Bir sebebi olmalıydı. Korktum ve titreyerek benliğime büründüm. Fazla vaktimiz yok diye derhal maruzatını verdi Öztürk. Geçmiş yiyenler her an kapımızı çalabilir. Evet elbette dedim. Ben de bu konuya gelmeyi istiyordum zaten. Belli etmiyordunuz. O konuda özel eğitimim vardır diye başlarken ben, Öztürk yeniden dağılacağım kaygısından ileri gelen bir refleksle elini kaldırıp beni susturdu. Boğazımı temizledim. Söyle silah arkadaşım Öztürk, ne ayaktır bu geçmiş yiyenler? Geçmişten geliyorlar diye başladı açıklamaya. Ve yiyorlar. Böyle düşünmemiştim diye itiraf ettim. Ben daha başka türlü bir şeyler sanmıştım. Ne bileyim uzaydan gelen hafıza tüketiciler falan gibi. Sonunda adamın hiçbir hatırası kalmıyor ve hayatını her an yeni doğmuş gibi yaşıyor vesaire. Ama öyle değil diye hışımla çıkıştı Öztürk. Her şeyin kendi fantezin olduğu saplantını bir yana bırakırsan dahasını da anlatabilirim. Şaşırmak sevindiriyor beni aslında. Buyurun, devam edin lütfen. Hafızanın bir noktasından çıkıp geliyorlar ve seni cezalandırıyorlar. Çok, çok korkunç bir şekilde. Genellikle öldürerek. Hafızanın hangi noktasından ve kim? Herhangi bir hatıra, beklenmedik bir anda saldırıyor ve öldürüp gidiyor. Nereye gidiyor diye sormam uygunsuz mu olacaktı acaba? Burada sürücülerimizin hiçbir zaman kıymetini bilemediği o altın değerindeki öğüdü, tereddüt ediyorsan yapma, hatırlıyor ve susuyorum. Yalnız bu yapmayış çetrefilli zihnimin kim bilir hangi labirent ve kompleksleri arasından süzülüp kendini şöyle bir sözle dışa vuruyor. Tarih tereddütten ibarettir. Çok yerinde bir saptama, diyor Öztürk. Kurbanın tarihindeki bir olay durmadan tekerrür ediyor ve işte onu bu cümlenin öznesi haline getiriyor. Gerçeği bir örnekle açıklayabilir misiniz rica etsem? Hiç kimse gerçeği bir örnekle açıklayamamıştır. David Hume bile. Ama ben bu meseleyi gerçek bir örnekle açıklayabilirim. Rıza gösterdiğimi belirtir bir hareket yapmadan devam etmeyeceğini anladığım noktada zayıflıklarımı mümkün olduğunca az ele verecek belirli mimik ve jestlerle bunu makul ve yeterli bulduğumu belirttim. O da sağ olsun sürdürdü konuşmasını. Yakın arkadaşımız, kimi serüvenlerde bizimle beraber kılıç kuşanan, kirli çıkılığıyla türlü türlü kahraman arasında kendine özgün bir yer edinen Duygu Fırtına, bir geçmiş yiyenin ağına düştü. Duygu Fırtına'yı güzelliği ve keskin zekası yerine kirli çıkılığıyla öne çıkaran Öztürk'e tiksintiyle baktım. Şu kadarcık bile erkek olmadığından değil, böyle kavisli yollara saparak ikimizin de bu kadına aşık olduğumuz gerçeğini ve bu gerçeğin yürek burucu doğurgularını pas geçmeyi tercih ettiğinden. Bu düşüncelerimi ona aktarmaktansa duruma uygun olarak "Ne?" diye dehşetle bağırmayı yeğledim. "Doğrusu da bu" gibilerinden bir söz etti Öztürk. Vermesi gereken yanıt "Bu doğru" olmalıydı oysa. Kim bilir kafasında ne tilkiler dolanıyor, hangi hayaletlerle laf yarıştırıyordu. Ama iyi bir haberim var. Duygu fırtınaya musallat olan geçmiş yiyen, geçmiş yiyenlerin kralı ve en güçlüsü. Bu kutlu haberin bizi böyle büyük bir sevince itmesinin nedenini alabilir miyim dedim sahte ve yarım bir tebessümle. Birkaç geçmiş yiyenin birbirlerine saldırdığı ve çıkan arbedede geberdikleri haberiyle sarsılmıştım ilkin diye başladı açıklamaya Öztürk. Hadi hayırlısıydı. Makamımdaydım, düşünüyordum. Bunlar bunu neden yapmış olabilirdi? Üniformamın püsküllerini sıvazlayaraktan ele alıyordum meseleyi. Sonra buna bazı istatistiki veriler falanlar filanlar eklendi. Generallik Öztürk'e, efemine bir hava mı vermişti, bana mı öyle geliyordu? O zaman çözdüm sırrını. Krallarını öldürürsek geçmiş yiyenleri bozguna uğratabilirdik. Kuşkuyla çenemi kaşıdım. Gözlerimi kıstım. Çenem gerçekten de kaşınmıştı. Bunların o türe ait olduğundan emin misiniz? Artı veriler arasındaki bağlantıyı nasıl kurdunuz? Mirim, anlamıyorsunuz dedi iki elini havaya kaldırarak kahrolası Öztürk ve bir sır verecekmişçesine kulağıma doğru eğildi. Verdi de gerçekten. Geçmiş yiyenlerin antenleri vardır. Kötü hatıraları algılayan antenler. Bilinçli bir seçim yapmaz, içgüdüsel biçimde çevrelerindeki en kötü hatıraya saldırırlar. Hala anlamıyor musunuz? Onların bir tür kör olduğunu söylüyorsun diye politik bir cevapla geçiştirdim bu soruyu ya da retoriği. O türezer geçmiş yiyenler aslında sadece çevredeki en güçlü acıya saldırıyorlardı. Birbirlerinin başlarını yemelerinin sebebi bu. Ve ben de diyorum ki bir geçmiş yiyen için kralının ölümü düşünebilecek en kötü şey ve dolayısıyla da hatıradır dedi gülerek. Kafasını 35 derece kadar sağ yatırarak ve parmağını hınzırca sallayarak. Dostumun kafasızlığımı bir kez daha vurgulamasına fırsat vermeden literatüre koruyucu polemikçilik diye geçen manevrayı gerçekleştirdim. Çok kafasız olmalıyım. Bunlar bana bir şey ifade etmiyor. Öztürk bu taktiğime anlayışlı ezicilik hamlesiyle karşılık verdi. Anlıyorum. Açayım. Kral geçmiş yiyenin ölümü bu kadar korkunç bir hatıraysa geçmiş yiyenlerin antenlerinin böyle çekici bir avı reddedemeyeceğini anlayıverdim. Hepsi birbirlerine musallat olacak ve topluca geberip gideceklerdi. Bunu bir kitapta mı okudun yoksa senin fikrin mi? Diye bayağılaştım bir an düşünmeksizin. Hesaplarıma göre hiçbir insan 40 bin kilometre karelik bir alan içinde kralı ölmüş bir geçmiş yiyenden daha güçlü bir acı hatıra sinyali veremiyor. Şöyle diyeyim, genç Werther'in burnunun dibinden geçen bir geçmiş yiyen düşünelim. Eğer 40 bin kilometre Uzakta kralı ölmüş bir başka geçmiş yiyen varsa, canavar genç Werther'e en ufak bir ilgi göstermeksizin türdeşine doğru saldırıya geçiyor. Buna inanmak mümkün değil diye koydum isyanımı ortaya. Dünyada düşündüğünden daha az acı var. Ya da daha az insan dedim. Ve bu bana çok manalı geldi. Peki ya herhangi iki geçmiş yiyen arasında 40 bin kilometre kareden daha fazla bir mesafe varsa diye sordum gıcıklığına sonra da. Uç beylerinden aldığımız istihbaratlar bunun mümkün olmadığını gösteriyor diye ağzımın payını verdi dostum ve en büyük rakibim. Peki bir geçmiş yiyen neye benzer, nerede yaşar, ne yer, ne içer ve nasıl öldürülebilir diye sordum kaderime razı. Bunlar temelde elektromanyetik ıvır zıvırlar dedi Öztürk. Bu elektrolu şeylere özel bir ilgi duyduğunu biliyordum ama meseleyi kurcalamadım. Ne var ki kurbanın bedenine girerken elektrokimyasal bir dönüşümle organik hale geliyorlar ve corpus callosum'a yerleşiyorlar. Yani beynin iki yarım küresini birleştiren o ufacık sinire diye gözlerim şimşekler çakaraktan açıkladım anatomi bilgisi yetersiz izleyicilerime. Evet, o kritik noktada seni bir canavar bekliyor. Bu cümlede bir tuhaflık, Öztürk'te bir ikiyüzlülük yok muydu? Neden sadece beni bekliyor dostum? Sizin daha önemli bir işiniz mi var ki bu randevuda beni yalnız bırakıyorsunuz? Gerçi kahramanlar arasında böyle konuların lafı bile olmaz ama merakıma verin. Bu serüvende maalesef yalnızsınız dostum diye kendine ya da kaderine hayıflanır bir tavır takındı Öztürk. Çünkü geçmiş yiyene ulaşmanın sadece bir tek yolu var ve ha sahi bir de o var diye kestim sözünü. Biz nasıl bulacağız bu geçmişi bokluyu? Ezeli düşmanımız Fanzager'in elinden aldığımız süper küçültücü yardımıyla. Savruk Bilinç adlı serüvenden. Hatırlayacaksınız ben harıl harıl süper küçültücünün kullanma kılavuzunu çalışırken siz benimle dalga geçer tavırlar takınmıştınız ve işte neticede bugün ben aleti ustalıkla kullanabilirken siz ancak bir denek pozisyonu elde edebiliyorsunuz. Yani anlatsam anlamazsın diyorsunuz diye üsteledim. Kesinlikle hayır diye yanıtladı Öztürk nedense hiç sinirlenmeden. En küçük bir hata faciayla sonuçlanabilir. Ayrıca benim için kolay mı sanıyorsunuz? Aşık olduğum kadının beynine en büyük rakibi göndermeyi demek istemiş diyememişti. Acısına saygı gösterdim. Öyleyse açığa kavuşması gereken tek bir nokta kaldı diye bağladım. Duygu Hanım'ın en korkunç hatırasına eminim bunu da biliyorsunuzdur. Öztürk başını hayır anlamında salladı. Bu cevabı kabul ettim. Ve o anda Öztürk'ün laboratuvarındaydık. Anlatıcı aradaki bölümlerin şahitlerin belleğinde doldurulmasını beklemişti. Önemsiz bölümlerdi. Öztürk bir laborant gibi, bense şu anda anlatamayacağım biçimde giyinmiştik. Duygu Hanım duvara çakılmış adi bir sedyenin üzerinde, geçmiş yiyen işgali altında olduğunu bilmesem tahrik edici diyebileceğim biçimde kıvranıyordu. Öztürk'ün sesi beni kösnül hayallerimden koparttı. Açıklayıcıydı o anda. İkna edicilik gibi bir dert ise sanıyorum taşımıyordu. Sizi bu iğneyle vuracağım Duygu Hanım'ın bedenine. Göstericiydi de, iğne korkutucu değildi oysa. Sizi dil altına basacağım ki kan beyin bariyerine yakalanmadan beyne geçebilirsiniz. Kan beyin bariyeri nedir diye sordum bunun kaderimi belirleme konusunda son derece iddiasız bir soru olduğunu bile bile. Vücut çok akıllıdır dostum. Beyine fazla şey gitmesinden hoşlanılmaz orada. Bu yüzden onu sağlam bir kafatasının içine hapsetmişlerdir. Ve vücuttan gelecek tehlikeleri durdurmak üzere de bir tür Çin Seddi'nin ardına. Ben size bypass bileti vereceğim. Aşil'in dil altı diye ünledim. Tahminlerim doğru çıkarsa hipotalamusu geçtikten 10-15 saniye sonra Broca'nın alanına varacaksınız. Orada corpus callosum'u kime sorsanız gösterir. Hatta size ayrıntılı bir tarif bile vaat edebilirim. Orası beynin konuşmayı idare eden alanıdır çünkü. Peki, diyelim bu lanet olası kralı buldum. Ne halt edeceğim? Onunla nasıl mücadele edecek? Akabinde onu mağlup düşmanlar listemizde bir fotoğraf haline getireceğim. İşte bunu bilmiyoruz, dedi Öztürk müdanasızca. Ama bunu bilmemenizin sizin lehinize olduğunu da düşünüyoruz. Siz kimsiniz kahrolası? Sebep? Masumiyet her zaman avantajdır, diye kendi çapında dahice bir cevap verdi Öztürk. Yolun açık olsun. Kralı öldür ve gel. O zaman ben de tarihe geçecek bir laf etmeliydim. Bir kralın çıkınında ne olduğunu asla bilemezsin. 12. ayrımın sonu, sayfa 169.